Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayır olsun, müminler affolsun. Bu saatlerin berekatı bizlere ve cümle müminler üzerine olsun. Ve bunları düşünerek dua etmeyi, sizlerle buluşmayı, şu sohbetlere erişmeyi ve daha bildiğimiz bilemediğimiz nice nimetlerini bize bahşeden Cenab-ı Rabbül Alemine hamdü sena olsun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki kendisi Şemsüdduha denilse, Beddüddüca denilse, Ekmelüttehiyya denilse, Ceddüssıbteyn, İmamül Kıbleteyn, Resulüssakaleyn denilse, yine onu tarif edebilecek, onun güzelliğini anlatabilecek, tavsiften aciz olduğumuz, bizzat Allah Teala'nın kendisini vasfettiği ve bundan dolayı da bizim salatü selam ederken dahi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, ya Rabbi sen eyle salat ve selam o Nebi-i Muhammed'e diyerek Allah Teala'nın salat ettiği, met ettiği ve bizzat kendisinin övdüğü Resul-i Ekrem'e, onu övmeye, onu tavsif etmeye kelimelerin, nefeslerin ve kalbimizin yetmediğini bilerek bu acziyetle salat ve selam olsun. Evet kardeşlerim, Mesnevi-i Manevi ve Hikem-i Ataiye'nin bu kardeşliğini, birisi Mısır'a adeta hicret etmiş, birisi Anadolu toprağına düşmüş, nüzul etmiş, birisi Afrika'nın ve Orta Doğu'nun nabzını tutan bir kalp atışı gibi, birisi de adeta Anadolu'nun ve Orta Asya'nın, oradan da Balkanlara uzanan eller gibi iki dev eser kazandırmışlar. Bu dev eserleri kazandıran insanlar, evet en önemlisi o insanlar. Çünkü eserler bu kadar muvaffak olamazdı. Ancak bunu Cenab-ı Hakk'ın teyit etmesi lazım ve Nusret-i İlahiye'nin erişmesi lazımdı. Bakıyoruz ki her devirde, her zamanda birçok zatların eserleri şumul bulmuş, herkes tarafından kabul görmüş ve hidayete ve müşkülleri çözmeye vesile olmuş. Ama biraz daha arka planına nazar ediyorsunuz, perde arkasına bakıyorsunuz ki bu insanlar kendi reyleriyle, kendi görüşleriyle, hadi bir de şöyle bir kitap tertip edeyim tarzında bir saikle bunu yapmıyorlar. Bizzat Cenab-ı Hakk'ın ilhamatı, bizzat Cenab-ı Hakk'ın teyidi ve nusretiyle bunu yapıyorlar. Ve tabii hiç şüphesiz buradaki en belirleyici faktör ise Nur-u Muhammediye'ye yakınlık ve Ümmet-i Muhammed olmadaki derece farkı denebilir. İşte Hikem-i Ataiye, ne mutlu ki artık gönderdiğiniz postalarda, bugün de zaten canlı yayındayız, gönderdiğiniz postalarda, efendim mektuplarda ve bize ulaştırdığınız mesajlarda artık Hikem-i Ataiye'yi ve Mesnevi-i Maneviye'yi beraber mütalaa etme şansını buluyorsunuz. Nitekim Moral FM'de zaten tasavvuf setini gönderirken efendim Hikem-i Ataiye'yi de yine Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eserleriyle beraber bir demet yapıp sizlere ulaştırmak için de gayret ediyor. İnşallah bu güzellikler yayılacak, vuku bulacak, şuyu bulacak, kalplerde yer bulacak. Ondan sonra bakın görün ne güzellikler olacak. Önümüzde problem gibi duran şeyler kendiliğinden yok olacak. Gecenin karanlığında Mesnevi-i Maneviye'ye geçiyorum. Aynı zamanda ondan aldıklarımı da şu anda bir nevi tercüme ediyorum. Birazdan da Mesnevi-i Maneviye ile alakalı iki müthiş cümleyi, daha doğrusu iki müthiş konuyu sizlerle işleyip Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin bu mevzuya nasıl baktığını da birazdan mütalaa edeceğiz. Gecenin karanlığında birçok şey etrafımızda bize farklı görünür. ve hatta korkutur. Ne bileyim, ışıkla ışıksızlık arasında kalmak feci bir korkudur. Zifiri bir karanlıkta kalmak da öyle. Çünkü insan zifiri bir karanlıkta, hele uyanıksa, hele bir şeyleri bekler vaziyetteyse, tarihte buna benzer işkenceler yapılmıştır. İnsan neyle karşılaşacağını bilmez. Yani bir karış ötesinde onu bekleyen bir kılıç mı var, yırtıcı bir hayvan mı var, zehirli bir akrep mi var bilemez. Soluk bile almaya korkar. Belki de geniş bir odadadır. Belki çok geniş bir arazide, hiç korkulmayacak bir yerdedir. Fakat görmemek insanı bu nevi korkuya sevk eder. Hatta insanın gördüğü korkuyla bile veya korktuğu şeyi görmekle bile imtihan olunması, hiç görmemeyle alakalı o karanlığın getirdiği, o zifiri yoğunluğun ruh halimize yansımasının getirdiği korkuyla kıyaslanamaz bile. İşte bundan dolayıdır ki insan bu dünya hayatında nursuz kalırsa, nasıl ki biz görmek için ışığa muhtacız, ışık kaynağı olmadan göz işini yapamıyor, insanın bir de manevi gözü var ki, bu göz eğer dünya sahnesinde kendisini aydınlatacak bir nura kavuşmazsa, ister yazar ister çizer olsun, isterse ışık ayarlaması yapan, elektriği efendim şehirden şehire ulaştıran bir elektrik teknisyeni olsun, ışık kaynakları üzerine doktoralar yazsın, tarih profesörü olsun, işte geçenlerde dün akşam bir televizyon kanalında seyrettik, Allah'ı gamsız şekilde inkar eden ve inkar ettiği zaman da bundan sanki hiç yüksünmüyormuş gibi gayet rahat olan, fakat kendi kendisine tenakuza düşüp de rezil kepaze olan insanları da gördük. Bunlar oluyor demek ki, bunlar var olacak, kıyamete kadar bu devam edecek. Fakat insan bu kalbin, kalp gözünü, kalbinin görmesini sağlayabilecek ışık kaynağından, daha doğrusu nurdan mahrum olunca, o insan başta Allah olmak üzere her şeyden bilinçsizce, tepki olarak kulluk fiilini göstermeksizin korkar. Bu korku kendi benliğiyle yüzleşmesinden korkmak, ölümden korkmak, Allah'tan korkmak şeklindedir ki, buradaki Allah'tan korkmak meselesi, Allah'ı tanımadığı için Allah'tan korkmak ve hatta düşman olmak. Yani insan, el insanu aduvun lima yecel, insan bilmediğinin düşmanıdır, hatta Allah düşmanı olur. Peki bu neden mahrum olur? Bundan 1400 sene evvel insan neden mahrum olduğunda kafir oluyorsa, 1400 sene sonra da aynı şeyden kafir olur. Ebu Cehil neden yüz çevirdi de kafir oldu? Ebu Cehil Allah diyordu. Ebu Cehil kendine göre bir ilah anlayışı da vardı. Kendince Kabe'yi de tavaf ediyordu. Evet, Allah'a şirk koşuyordu. Fakat onu şirkten, lütfen dikkat edin buraya, İstirham ediyorum efendim, onu şirkten kurtarabilecek olan kişiden sarfı nazar etmişti. Onu o şirkten kurtarabilecek, kulluğu ona beyan edebilecek kişiden sarfı nazar etmiş, yüzünü çevirmiş, yüz çevirmekle kalmamış, onu Ebu Cehil derekesine sürükleyen en büyük bela ve musibet, o yüz çevirdiği bekle kalmayıp yüz çevirdiği zata hakaret etmesi, ona düşmanlık etmesi olmuştur. Onun cehaletini Ebu Cehil derekesine alçaltan en önemli yaptığı hakaret, beyinsizlik ve akılsızlık budur. Kaynaktan yüz çevirmek ayrı, bir de kaynağa tükürmeye kalkmak, kaynağı yok etmeye kalkmak. İşte o sebepten cehaleti artık Ebu Cehil olarak anılmış, cehaletin babası sayılmıştır. Nitekim aynı onun, ona yol gösteren, Ebu Cehillere yol gösteren şeytanın yaptığı gibi, hem secde etmemiş, hem secdeden yüz çevirmiş, hem de kendisine şirkten kurtarabilecek ve kendisine rahmet kapısını açabilecek olan Allah Teala'nın, lütfen tekrar söylüyorum, lütfen dikkatli dinleyiniz, Lütfen dikkatli dinleyiniz. Çünkü İslam adına konuşanlar dahi bu mevzuları bizim nesillerimize ve hatta kendi kalplerine bazen intikalde güçlük çekiyorlar. Bir şeytanın yaptığı amel nazarımıza verilmiştir. Bir şeytan figürü, bir şeytan realitesi vardır dinde, inanan insan için. Secdeden mahrum olmuştur, secde etmemiştir. Bir de kendisine hakikati kulluğu anlatabilecek olan Adem'den yüz çevirdiği gibi, dikkat edin, Adem'den. Çünkü Allah Teala'yı idraki mümkün değildir. Allah meleklerine bile Adem'e secdeyi emretti. Şeytan Allah'a secde etmeyeni değil, insanı tanımayana, kendi nefsini tanımayana, kulluğunu bilmeyene denir. Dolayısıyla secde etmediği gibi bir de ona karşı üstünlük taslamaya kalktı. Secde etmiyorum diyebilirdi. Fakat üstünlük taslamaya kalktı. İşte bu çok mühim bir meseledir. Bundan dolayıdır ki insan bu nurdan uzaklaşmasını söyledik. 1400 sene evvel ne onun bu kadar cahil ve kafir olmasına sebep oluyorsa, şu anda da aynı şey onun küfrüne, şirkine sebep olmaktadır ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan, zuhurundan, fiilinden, sünnetinden, emrinden, ahlakından, beyan ettiği şeriatından, aşkından uzak kalmaktır. Bunlardan herhangi birisine bir insan temessük eylese, herhangi bir insan bir yerinden, hani derler ya, ya sen de şu işin bir yerinden tutuver. Sözünü alana ayrı bir rahmet, nazarını alana ayrı bir rahmet, aşkını, sünnetini, şeriatını alana ayrı bir rahmet, ama Allah için alacak, ama Allah'ın rızası için alacak. Hangi yerden, hangi sahadan girerse girsin, hangi sahadan bu kelime-i tevhid dairesine dahil olursa olsun, bir şekilde Efendimizin ahlakıyla, şeriatıyla, sünnetiyle, aşkıyla, nazarıyla, kokusuyla, rüyada görmekle, herhangi bir sünnetini ifa etmekle, oradan bile muhakkak bu halakaya dahil olur, ebedi azaptan, şirkten ve küfürden bir şekilde muhafaza olur. Tabii gönül ister ki birçok güzelliğini beraberce yaşasın, onu tam ve mükemmel olarak o ekmeli mahlukat olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mazhar olsun. Ama neticede her şeyini kabul etmeyi şöyle koyun, küçük bir şeyini inkar etmek bile insanı Ebu Cehil derecesine düşürmese bile cehalet mikrobuna bulaştırır. Üçüncü safhaya geldim dikkat ederseniz. Yani bir insan birçoğunu yapamayabilir, fakat bir sahayı inkar ederse, hadisi vardır, efendim şeriatı yoktur. Şeriatı vardır ama şeriatında bunun modası geçmiştir. Şeriatı vardır, tarikatı yoktur. Muhabbeti yoktur, aşkı yoktur. Rüyada görmenin ehemmiyeti yoktur. Nazarı yoktur. Salatü selamla ümmetiyle irtibatı yoktur. Şu anda mucizesi yoktur. Yoktur da yoktur. Hadis de yoktur, sünnet de yoktur. Diğerleri vardır bile dese, Allah Teala'nın ayetlerini bilmeyen, fakat Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin ben bilmiyorum ama bu kitabı kabul ediyorum deyip bir 20-30 sene ancak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye veya içindeki ayetleri okumaya muvaffak olan bir insan düşünün. Bu insan kafir değildir. Bu insan her geçen gün öğrenmek kastıyla en başta lazım olan imanı yapmıştır. Fakat bir insan düşünün, Kur'an-ı Kerim'i 100 kere okumuş fakat şu yoktur demiş. Efendimiz hakkında hakaret etmiş. Bir cüz'ü inkar etmiş. İşte bu kaynağı tükürmek, kaynağı kirletmek, feyiz alabileceği kaynağı aşağılamak oluyor ki şeytan sıfattır. Dostlar, bugünkü konu çok önemli bir konu. Ümit ediyorum anlaşılıyordur. Ümit ediyorum nerelere sözün gittiği de çok aşikardır. Bir insan bilmeyebilir. Fakat bir sahayı inkar edince o inkar cehaleti beraberinde getirir. zaten alim mizaçlı olanlar ve ilim erbabı olanlar bilmedikleri şeylere karşı daima ihtiyatlıdırlar ve hep kabul tarafını tutarlar. Cahilin en bariz vasfı bir şeyleri inkar etmektir. Daha bilmeden, öğrenmeden, aklı yatmadığı için doğrudan inkar etmek tipik bir cahil vasfıdır. Dolayısıyla sözü o zaman şu şekilde toparlıyoruz. İnsan bu alemde vehimler ve endişeler, kaygılar ve hüzünler içerisinde kıvranıp durmakta. Bunun sebebi insanın manayla alakalı şeyleri görememesi ve o nurdan mahrum olmasıdır. Çünkü bir şeyi görememek insanı kaygıya düşürür ve ne olacağını bilememek insanı fevkalade ürkütür. Bu görüş ancak bir nurla olur. Bu nurdan mahrum olmakla bugün insan inlemektedir. Ve bu nura karşı hatta bu inleyişinin, bu efendim hüznün, bu endişenin artık kronik bir hastalık haline gelmesiyle beraber bu nura düşman bir mevki almış, vaziyet almış ve hatta çarpışır, efendim mücadele eder bir noktaya gelmiştir. Bunu yaparken zalim, zulüm, kan, savaş, nifak artık onun tabii bir huyu olmuştur. İşte insanın bu nurla alışverişe girmesi için en başta kendi ben bilirim, ben ederim, ben yaparım gibi şeytanca iddiadan vazgeçip kendisini var eden ve icat eden, kendisinin var olduğu hissini ona ilka eden Hazreti Allah'a karşı mahviyetini takınıp da bana yol göster ya Rabbi deyip ben yokum sen varsın deyip de ikrar ettiğinde ilk daireye girmiş olur. Bu la ilahe illallah. İçimizden de Muhammedur Resulullah sözünün halisen ve muhlisen söylenmesi, kalple kabulü ve hayata yansıtmak için hemen başlayan aşkı ve muhabbetiyle mümkündür. İşte bu hemen kendisi bu nur zuhur ettiği andan itibaren seninle onun arasında bir ülfet sağlar. Bu ülfet muhabbete dönüşür. Muhabbet aşka dönüşür ise imanın İslam'a, İslam'ın ihsana yükselme mertebelerini de bu zat görür. Artık dünyada da ve ahirette bu kişiye korku ve hüzün olmayacağını da Cenab-ı Hak bildirmektedir. Evet dostlar, şimdi Hikem-i Atayiye'de ve Mesnevi-i Manevi'de bu rızkımıza dikkat çekeceğiz. Mesnevi-i Manevi, bu dünyaya geliş ve girişten murat yemek içmekten ibaret değildir. Sen Kur'an'ın ayetlerini bile anlamıyor, kendine göre çarpıtıyor ve dünyayı bu dünya zevklerinden ibaret zannediyorsun. Fakat bunun aslı böyle değildir buyurarak ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı zikirle alakalı bazı sözlerini alacağız ve sonra da Hikem-i Atayiye efendim eserinden bununla alakalı karşılıklı adeta şerhleri ve sözleri beraberce mütalaa edeceğiz. Ama araya gitmeden evvel hemen şunu hatırlatıyorum. Bir yandan da herhalde müziği hazırladı bizim kıymetli Hüseyin kardeşimiz. Lütfen ilk bölümde anlattıklarımı dikkatlice mütalaa ediniz ve hatta arşivden tekrar tekrar dinleyiniz. Thank you. Hay hay. Hay
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet dostlar, irfan meclisine erişebilsen dedik ve irfan meclisine erişebilsen, varıp anlar ile görüşebilsen, yolda bırakmazlar, alırlar seni dediklerine göre bu insanlar yalan yere vaat etmezler, vaatte bulunmazlar. Vaatleri elbette vaadi hak olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mensup oldukları için elbette doğrudur. Doğruya çağırırlar, doğruca çağırırlar. En önemli nokta bu. Bugün kaybettiğimiz nokta bu. Herkes doğruya çağırıyor. Kur'an'a bakın, sünnete bakın. Doğru yola gidin diyor ama kimisi doğru yol derken partiyi gösteriyor. Kimisi Kur'an'a bakın derken kendi tefsirine işaret ediyor. Kimisi sünnete bakın derken bilmiyorum nereye işaret ediyor. Evet, şimdi biz şu şekilde devam edelim. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin medeniyet tarihimize çok önemli, ışık tutan muhteşem bir sözü var. Biliyorsunuz Mesnevi-i Manevi bir tefsirdir. Mesnevi-i Manevi bir hadis-i şerifin efendim sünnet-i seniyenin şerhi gibidir. Bir sözünde şöyle buyuruyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Evet, yani bunu külü veşrebu ayeti kerime ve la tusifu ayeti kerimesini herhalde birçok sofra duasını dinleyen kişiler, işte camiye, cumaya giden insanlar, ne bileyim birçok yerde dergi köşelerinde vesairesinde bu ayetin mealini görüyorlardır. Çoğumuz da duymuşuzdur dualarda, vaazlarda, sohbetlerde. Hazreti Pir buyurur ki daha evvel biz bunu zikretmiştik Moral FM dinleyicilerine. Buradaki yemek içmekten murat sadece ekmek su değildir. Evet, ekmek su herkesin anlayabileceği rızık cinsindendir. Fakat insan avam olsun, diğer canlılarla müsavi olsun diye yaratılmadı. İnsanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran şey onun manevi anlayışı, algısı ve o nura, o nur ile alışverişi nura alakasıdır. Dolayısıyla burada sadece sen ekmeği suyu anlar da bunu israf etmemeyi düşünürsen, sen ayeti eksik anlamış ve bu eksik anlamanın getirdiği şekilde de eksik bir idrak içerisinde bulunmuş olursun. Oradaki ekmek sudan murat, ey kardeş buyuruyor. Senin anlaman gereken, sana işaret edilen bir mana da şudur ki, o Allah Teala'nın sana verdiği manevi rızkı yerli yerince kullan demektir. Nedir? Bir, sana verdiği nefis sermayesi, ki bunu Zümer suresinde Cenab-ı Hak tamamen israf edip heba edenlere ümidi kesmeyiniz diye buyurduğunu hatırlarsınız. Allah Teala gafurdur, rahimdir. Dolayısıyla nefislerini tamamen heba eden, sermayelerini çarçur edenlere Cenab-ı Hak lütufta ve ihsanda bulunmuştur. Fakat evvelce tedirici olarak, nasıl ki insana hani bir koruyucu hekimlik var, hasta olduktan sonra ilaçla tedavi var, ondan sonra kemoterapisi var, ameliyatı var, hatta uzvun kesilmesi, alete bağlanması, bitkisel hayata kadar bu işin gidişi var. Farklı farklı evreleri yaşamakla insan imtihan olunuyor. Allah Teala'nın sakındırmaları da Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, Kur'an-ı Kerim'in tebliğ metoduna bakıldığında bir koruyucu hekimlik olarak var. Hastalığa bulaşmış olduktan sonra neler yapılması gereken hakkında ayetler ve ölçüler var. Ameliyat gerektirecek durumlar var. Uzvun kesilmesine kadar götürebilecek, hatta kısas yapılmaya kadar götüren ve işaret eden tedavi yöntemleri var. Ve ondan sonra da ahiret kapısına gelinceye kadar, kabrin kapısına gelinceye kadar sürebilecek bir umut ve ümidin var olduğunu bildiren Hazreti Allah, kabir kapısından sonraki zaman için bile vaat ettiklerini gözlerimize sererek, kalplerimize hitap ederek yine de kendisiyle alaka kurmamızı beyan ettiği ayetleri var. İşte bir, sen kendindeki nefsi sermaye olarak verilen nefsi heba etme. Başka iki, Allah'ın şeriatını, zahiri emirlerini ve kalbindeki batini emirleri ve kalbi yollarını berbat etme. Üç, yiyin için israf etmeyin manasına size verilen nimetler, size verilen nimetlerden Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesi, Efendimizin bizlere bahşettiği şeriatı ve onun anlattığı iman bizler için en önemli nimettir. En önemli nimet, insanın hesaba çekileceği ilk nimet de budur. Yani kabirde Allah, Rabbin kim diye sorulduğunda, Rabbin kim diye sorulduğunda başka türlü sorguların da olduğunu hadis kitaplarında, efendim biraz da Suyuti'nin, tavsiye ederim efendim, kabir alemi hakkında beyan ettiği muhteşem bir eseri vardır. Gazali'nin eserlerini okumanızı da acizane tavsiye ederim. Efendim muhteşem şekilde ifadeler vardır. Orada gördüğünüzde adım adım kabir safhasını, ahiret yolculuğunu görür ve ona göre kendinizi toparlarsınız. Hakeza Tenbihül Gafilin isimli eser de bu hususta yazılmış en güzel eserlerdendir. Sözü uzatmayayım. Rabbin kim diye sorulmasını çoğumuz bilir. Ama İmam Malik Hazretleri'nin tahric ettiği ve yine İmam-ı Hanbel Hazretleri'nin müsnedinde kabirle alakalı sual geldiğinde, kabirle alakalı mevzu olunduğunda meleklerin o adam hakkında, o kişi hakkında ne bilirsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sual edeceklerini beyan etmişlerdir. En büyük nimet bir ümmeti Muhammed için Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmaktır. Efendim Allah'ın kulu olmak büyük nimet değil mi? Allah'ın kulu olduğunu Efendimiz vesilesiyle bildiğin için Allah'ın sana bahşettiği nimeti söylüyoruz. Yani gözle görülebilir, şükretmen gereken kısmı konuşuyoruz. Zaten elhamdülillahi rabbil alemin derken, gözle görüp göremediğin bütün nimetler için Allah'a bir teşekkür yapmış oluyorsun. Hamd hem şükürdür, hem ibadettir, zikirdir. Hem şükür hem zikir olan, derler ki büyükler, hem şükür hem zikir olan tek lafız elhamdülillah'tır. Dolayısıyla dostlar, bu yiyin için israf etmeyin, yiyip içip israf etmeyin veya yiyiniz içiniz israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez mealindeki ayeti kerimeyi tefsir ederken Hazreti Mevlana, sana verilen nur-u Muhammedi'yi israf etme, sana verilen aşk-ı ilahiyeyi israf etme, bu sana hiç istemeden, sen talepte bulunmadan sana Allah'ın bir lütfu olarak verilmiştir, bu kadar kolay buldun diye miras yedilik yapıp sağa sola bunu savurup berbat etme. Nitekim Hazreti Mevlana buyuruyor ki, bu ayeti kerimenin hemen üstüne bakıldığında, bu ayeti kerimenin hemen üstüne bakıldığında bir sofraya oturmayla alakalı bir konu yoktur. Tabiatın dengeleriyle alakalı bir konu da yoktur. Neyle alakalıdır konu? Ey beni Adem, mescitlere gittiğinizde ziynetlerinizi takınınız. Mescitlerde Allah'ın size verdiği ziyneti takınınız ayeti kerimesi vardır. E peki, huzu ziynetekum ayeti kerimesinin hemen akabinde israf etmeyiniz, yiyiniz içiniz israf etmeyiniz mealindeki sözün tefsiri de uygun olmuş olmuyor mu efendim? Yani Allah'a en yakın olman gereken imani ziynetini ve ihlasını takınarak mescide gel. En güzel şekilde, en güzel ahlakınla gel. Ahlak-ı rezileni dışarıda bırak da içeriye öyle gel. Eski mescitlerin Selçuklu zamanındaki veya Orta Asya'da efendim Türk Müslüman medeniyetindeki mimari eserlere bakıldığında cami kapılarının önünde bazı figürler görürsünüz. Yılan figürleri, akrep figürleri, affedersiniz, aslan, kaplan figürleri görürsünüz. Bazılarında ejderha vardır. Kapıdan girerken bunları görenler derler ki, ha işte efendim eskiden Türkler şeyler putperestmiş de onun hala etkisini camilerde bile görüyoruz derler. Halbuki alakası bile yoktur. Oradaki işaret şudur: yılanlığını dışarıda bırak, yırtıcılığını dışarıda bırak, ahlak-ı rezilini dışarıda bırak, Allah'a secde için mihraba yürü. Esas harp nefsinle cihattır. Onları terk et, Allah'ını bul, Mevla'nı bul demektir. Ziynetini takın, imanını kuşan, ihlasını kuşan, öyle mescide gel. Ve ondan sonra da namazını kıldıktan sonra da burada kazandığın ibadet, taat zevkini orada mescitteyken Allah'ın zikriyle doy, Allah'ın muhabbetiyle kana kana, Kevser şarabından içermiş gibi iyice bunu hazmet, susuzluğunu gider. Fakat dışarı çıktığında veya mescitte riya ile, gıybet ile, haset ile, ahlak-ı rezile ile sahip olduğun bu nimetleri çarçur etme. Niye? Allah Teala müsrifleri sevmez ayeti kerimesini Hazreti Mevlana bu şekilde beyan ediyor. Bakın, Hikem-i Atayiye'de ne var? Ne var derken şu var: galiba bir ezan mı var? Bir ezan arası var. Hikem-i Atayiye'deki bir cümleyi okuyalım. Ondan sonra hemen inşallah ezan-ı Muhammediye'ye geçelim. Men razakaka ta'ate vel gina bihi anha, fa'lem ennehu kad esbaga aleyke ni'amehu zahireten ve batineten. Acaba bu söz ne demekmiş? Geliniz bunu ezan-ı Muhammedi dinledikten sonra sizlerle beraber konuşalım ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin beyan ettiği, söylediği sözü başka bir veçheden, geliniz Ataullah İskenderi Hazretlerinden dinleyelim.
Müzik.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlarımız, araya haberler girdi, tanıtımlar girdi fakat eminim ki bu arada siz konuştuklarımızı mütalaa etme, düşünme fırsatı da buldunuz. Zamanınız zayi olmadı, bu arada aklınıza takılan işler varsa hallettiniz. Tekrar buraya geldiniz, şimdi işin demidir. Belki kısa sürecek bir bölümle sizlere hitap etmiş olacağız, huzurunuza gelmiş olacağız ama herhalde maksat hasıl olmuş olacak. Evet, şimdi denildi ki yiyin için israf etmeyiniz ayeti kerimesi insana bahşedilmiş olan ilahi lütuflar, manevi zenginlik, nur-u Muhammedi, ümmet-i Muhammed olma şerefidir. Allah Teala'nın zikriyle namaza gidip, ibadet, taat edip, efendim ecirler ve güzellikler kazanan insanlar bunu ziyan etmemeli, israf etmemelidirler. Mealindeki tefsiri, Hazreti Pir'in sözlerini dinledikten sonra Hikem-i Atayiye'den şunu okumuştuk. Meta razakaka ta'ate vel gina bihi anha fa'lem ennehu kad esbaga aleyke ni'amehu zahiraten ve batine. Şöyle efendim, ne zaman diye başlıyor. Meta, ne zaman? Razakaka ta'ate vel gina bihi anha. Allah Teala ne zaman sana taat rızkını verdi ve onunla da övünmeme, yani o taat da benimdir diyerek ona bel bağlamama halini verdiyse. Şimdi arkadaşlar, meta kelimesine dikkat çekiyorum. Bu şu demek. Meta, yani bunun ne zaman geleceği belli olmaz. Senin ısmarladığın zamanda gelmez. O bir anda gelir. Fakat dikkatli dinleyiniz dostlar. Asrın hastalığına dikkat çekiyoruz. Asrın hastalığıdır bu. İnsanların ekserisi bir sihirli değnekle bir anda hayatlarının değişeceğine inanarak kendilerini salıverirler. Fakat burada ne zamandan kasıt şudur. Sen sana tecelli edecek zamanı daima eşikte bekle demektir. Sen sana tecelli edecek zamanı daima eşikte bekle. Ne zaman ki Allah sana taatı nasip etti. İbadet ediyorsun sen. Güzel. Ama bununla kalmıyor. وَالْغِنَى بِهِ وَالْغِنَى بِهِ عَنْهَا. O ameline güvenmiyorsun da, o ameline bel bağlamıyorsun da, ondan sarf-ı nazar edip, bunu sana nasip eden Allah'a bel bağlıyorsun, ameline de güvenmiyorsun. Şimdi bakın, bir ansızın gelmesi var. Senin kafana göre oldu dediğin zaman değil. Ne zaman, nereden anlıyorsun ne zaman bu tecellinin geldiğini? Taattasın. İtaattesin, ibadettesin. İtaat, taat ve ibadetini yaptıktan sonra da ona bel bağlamıyorsun. Ona güvenmiyorsun. Bu ne zaman oldu? İşte o zaman fa'lem, iyi bil ki ennehu kad esbaga aleyke ni'amehu zahireten ve batineten. Allah Teala senin üzerinde zahiri ve batini, maddi ve manevi nimetlerinin eksik kalan hiçbir şey yoktur. Hepsini sende tamamlamıştır. Şimdi zahireten ve batineten. Acaba Hazreti Pir Ataullah İskenderiye Hazretleri şunu mu der bize? Dışarıdan taat ettiğinde içeriden de o ameline güvenmeyip sadece Allah'a bel bağlar ve Allah'la beraber olmayı, Allah'ın rahmetine sığınmayı, kazanmayı mı işaret eder? Şerhlerden birisi böyle diyor. Evet, zahiraten ve batineten. Nimetin zahirini de tamamlamış, batını da tamamlamış. Nimetin zahiri nedir? Dışına giyindiğin ahlak, ibadet ve taattır. Zahiren Allah'ın ibadetlerine koşarsın. Zahiren ona itaat edersin ve iç aleminde de ameline güvenmeyip sadece ona inkiyat edersin. İşte Allah sana bunu bahşettiğinde sende maddi ve manevi nimetlerini tamamlamış demektir. Şimdi buradaki rızık kelimesine de dikkat çekmek istiyoruz. Meta razakake ta'ate. Razakake. Razakallahu iyyake demektir yani. Razaka verdi. Rızık ihsan etti. Kime? İyyake yani. Razak Allah ihsan etti. Kime? Sana. Neyi ihsan etti? Neyi ihsan etti? At-ta'ate. Taatı ihsan etti. Şimdi rızık olarak geçiyor dikkat ederseniz. Mesela nasip demiyor. Bahşetmek demiyor. İhsan etmek demiyor. Rızık tabirini kullanıyor. Şimdi hatırladınız mı efendim ilk bölümde veya ikinci bölümde Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin külü veşrebu ayeti kerimesini tavsif ederken buradaki sadece ekmekle su zannetme. Sen ekmekle suya düşkün olduğun için Allah'ın ayetlerini de maddeden ibaret zannediyorsun. Oradaki yemek içmekten murat, ibadet taatla Allah'ın seni rızıklandırması manevi rızka işarettir. Bunu harcama diyor, anlasana diye hitabı vardı ya. Bakın burada da taatı bir rızık olarak ihsan ediyor. Ve affedersiniz beyan ediyor Ataullah İskenderi Hazretleri. Demek ki rızık budur. Bir rızık bahşetti. Bir insan rızka mazhar olduğu gibi o rızıkla azabilir. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Efendimizin daha 6-7 yaşlarındayken Arif-i Billah bir zat Hazreti Cüneyd'i caminin kapısında görüyor. Arkadaşlarının elbisesini tutmuş, eşyalarını muhafaza ediyor. Arkadaşları da orada oyun oynuyor. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi de kabristana bakarak oradaki göçmüş olan kişilerle rabıtada konuşuyor. Bunu fark eden Arif-i Billah bir zat bir nazarda bunun halini, bu durumun halini keşfetmiş ve Hazreti Cüneyd'e işaret ederek yanındakilere bu çok muhterem büyük bir zat-ı âlidir. Öyle mi demişler? Evet demiş. Bakınız seyrediniz demiş. Yanına gelmiş. Ey çocuk selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Şükür nedir? Hazreti Cüneyd'in 6 yaşındayken verdiği cevap. Allah'ın nimetleriyle ona küfretmemektir. Allah'ın nimetlerini alıp da ona karşı isyan etmemektir demiş. 6 yaşında Hazreti Cüneyd'in verdiği cevap. Bu bir rızıktır. İnsan rızkını maddi olarak temin ettiğinde maddi bir rızka mazhar olduğunu gösterir. Aynen öyle de manevi rızık da taattır, ibadettir. Onun manen rızıklandığını gösterir. Yani mananın maddede yansıyan, cismi boyutta, nefis boyutunda önden görünen kısmıdır. Kulların da, halkın da fark ettiği bölümüdür. Fakat bir de hakkın nazar ettiği kısmı vardır o nimetin. O da içtedir, batındadır. Onu ancak o vicdanın sahibi ve o vicdan kendisine emanet edilmiş olan zat bilir. Bu ameline güveniyor mu? Bu taatına güveniyor mu? Bu rızka küfranla nimet yaptı mı? Bu rızkı israf etti mi, etmedi mi? İşte ameline güvenmeyip bu taatı yaptıktan sonra istiğfar eden, ya Rabbi sen bana nasip eyledin deyip ben amelime güvenmiyorum. Boynumu senin rahmetin karşısında keser, eşiğinde bekler, bir günahkar gibi sana yalvarırım. Beni kulluğundan düşürme diyen bir kişi için Ataullah İskenderi buyuruyor ki o kişi üzerinde Allah batini ve zahiri, maddi ve manevi, içinden ve dışından onun sahip olabileceği nimetlerin hepsini onun üzerinde tamam etmiştir. Evet, Hikem-i Atayiye de Hazreti Pir'in sözlerine buradan bu şekilde karşılık veriyor. Birbirinin mütemmimi ve neticede mükemmel ve mükemmil olan dinimizin güzelliklerini, ahlak ve edebini bizlere böylece duyurmuş oluyorlar. Evet dostlar, Mesnevi-i Maneviye sohbeti ve Hikem-i Atayiye İşte bugün bu dakikalarda nihayete ermek durumunda. Cenab-ı Hak bizleri daima kulluğunda bulundurduğu, kulluğunda bulunup da kulluk, ibadet taatına güvenmeyip kul olduğunu idrak ettiği kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizim taksiratımızı affeylesin, seyyiatımızı mahveylesin, seyyiatımızı hasenata tebdil eylesin. Bu arada hasta kardeşlerimiz şifa istemişler. Bugün sizler de dua ederseniz, dinleyiciler de amin der demişler. Ya Rabbi, şu anda bizi dinleyenler arasında ve bize yazanlar, mektup gönderenler arasında hastayana şifa ihsan eyle, dertli olanlara deva ihsan eyle, namurat olanları hayırlısıyla bermurad eyle. Ya Erhamerrahimin, senden razı olan ve senin de razı olduğun kullarından eyle. Bu duayı amin diyenler hürmetine ve ağzı duaya layık kişiler hürmetine dualarımızı da kabul eyle. Vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlerin kendilerini bölük parça ederek şerlerinden de emin olarak bizim üzerimizden ve civarımızdan def üref eyle. Bu güzel bayrak altında, bu ezan-ı Muhammediye ile, bu imanlı nesillerle ve sinelerle senin huzuruna topyekün kalpleri birleşmiş olarak gelmeyi ve huzurunda saf bağlamayı ve saflaşmayı nasip eyle. Ve salli ala eşrefi ve esadi nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın rahmeti selamı üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.